Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam biraz zor konuları işliyoruz. Biraz daha tasavvufa yakın konular şimdi. Psikolojiyi hafif böyle bir kenara bıraktık hocam. Yani evet. Kötülüklere engel olmak, insanları kötü işlemekten vazgeçirmekle alakalı konular. Ama hocam burada güzel bir konu var şimdi. Kötülükten men edenin sıfatları.
Evet.
Yani insanlara bir şey yapma diyeceğiz ama acaba bizim ne halde olmamız gerekiyor? Onu açıklıyor İmam Gazali. Bence hocam psikolojiyle yakın alakası da var. Şundan dolayı hocam devamlı çocuklarımızla şunu yapma bunu yapma diyoruz.
Evet.
Arkadaşlarımıza tavsiyede bulunuyoruz. Ama yapma dediğimizi biz yapıyorsak veya yap dediğimizi biz yapmıyorsak herhalde hocam psikolojik olarak pek tesiri olmuyor.
Evet, çünkü mesela sözden çok hocam çocuklar üzerinde davranışlar belirleyici. Onun için anne baba yani sözde yönlendirmekten daha fazla davranışlarıyla yönlendirmeyi esas alması lazım. Sosyal öğrenme deniyor buna yani.
Çok güzel hocam. Nasıl oluyor hocam sosyal öğrenme? Bakarak mı? Yaşayarak?
Yaşayarak, birlikte etkinlik yaparak, birlikte hareket ederek. Şimdi anne baba diyelim ki tırnak içinde yalan söylüyorsa çocuk bunu görüyor yani.
Hatta hocam bazen çocuğa yalan söylettiriyor. Evde yok diyor.
Ha evet. Ama ondan sonra da bana yalan söyleme ya da ona yalan söyleme oluyor yani.
Evet.
O nedenle davranışlarla örnek olmak. Diyelim hocam şey, kitap okumasını istiyoruz çocuğun yani. İşte hep teknolojik araçlarla zaman geçirmesini o kadar istemiyoruz ama biz yapıyorsak o zaman etkili olmuyor yani.
Hocam bazen anne babalar elinde cep telefonu saatlerce meşgul.
Evet.
Veya işte kompütür, internet. Sonra çocuğuna git dersini çalış diyor.
Evet. Bazı ailelerde hocam hatta bazı kurumlarda bile şey var şimdi kitap okuma saatleri ya da seansları. Hep birlikte kitap okuyorlar.
Ne güzel hocam ya. Evet. Evde yapmak lazım belki bunu.
Kesinlikle. Yani kitap okuma saati diye. Niye? Çünkü hocam insan sosyal bir canlı. Yani bir şeyi tek başına yapması daha zor ama birlikte olunca daha şenlikli oluyor, daha eğlenceli oluyor.
Elle gelen düğün bayramdır diye bir atasöz var hocam. Biraz anlaşılması da zor da bu manaya geliyormuş. Edebiyat hocamız bize öğretmişti. Yani hep beraber yapılırsa
evet.
O düğün bayram gibi olur. El gelirse.
Evet.
Tek başına düğünün de tadı yok, bayramın da tadı yok. Hele kitap okumak gibi zor işler. Çocuğun tek başına yapması kolay bir iş değil. O yüzden anne babalar dediğim gibi yanına oturup çocuğun o da kitap okuyacak veya beraber evet. Okuyalım diyecek.
Ve şey mümkün mertebe çocuğun da ilgi alanına giren şeyler olmalı. Yani davranışlarını yönlendirirken bir de o kuşak farkını da gözetmek lazım. Onların ilgi ve merakları üzerinden yürümek lazım. Ve bu arada şeyi ahlaki çerçeveyi çocuğa sunarken insan olarak ona neleri kazandıracağını da ona hissettirmek. Yani onları böyle bir gavurun borcunu öder gibi değil de bunu yapmanın ne kadar yani insani olarak ona nasıl bir güç kazandıracağını da hissettirmek lazım.
Hocam şöyle diyor İmam Gazali yani bu ilim lazım diyor önce. Yani biz bir şeye yapma diyorsak bir baba olarak bir anne olarak öğretmen olarak hocam demek ki çocuklarımızı ailemizi veya kime nasihatta bulunuyorsak işte hangi kuşak insana nasihatta bulunuyorsak ona göre nasihatta bulunmak lazım. Bence bu ilim meselesi çok hakikaten önemli.
Tabii.
Bilmeden tavsiyede bulunmak. Bilmeden insanı yönlendirmek çoğu zaman ya iyi niyetle bile olsa kötü netice veriyor.
Tabii mesela saçma salak öğütler olabiliyor bu durumda. Yani artık geçerliliğini yitirmiş şeyler olabiliyor. Yani o nedenle değişimi hesaba katmak gerekiyor. Bir de hani bir tavırın, bir alışkanlığın diyelim hocam sosyal psikolojide 3 boyutundan bahsedilir. Bilişsel, duygusal ve davranışsal diye. Yani çocukta bu 3 üzerinden bir yürüyüş gerçekleştirmek lazım.
Hem
yani biz
öğreteceğiz.
Şey diyoruz. Bilişsel olarak yani sözde aktardığımız zaman tamam yani tamam mı?
Ben doğru söyledim.
He yani ben dediğim geçti. Hayır. Ona duygusal olarak da bunu aşılamak lazım. Onu pratiğe yansıtması için de ona imkan ve fırsat vermek lazım ve davranışlarıyla da örnek olmak lazım. Sosyal psikolojide hocam yani grup dinamikleri diye bir şey var. Grup dinamiklerinde mesela diyelim ki çekingen bir insan hocam son derece böyle atak girişken bir arkadaş grubunun içerisine koy. Birdenbire o içe dönük çocuğun yerine böyle dışa dönük aksiyonlu bir insan oluyor yani. Niye? Yani insan böyle sosyal çevresinden çok fazla etkileniyor. Onun için davranışları değiştirmenin en kolay yollarından bir tanesi biz sadece anne baba olarak değiştiremeyiz yani. çocuğa
destek bulmak akran, belki. Akran desteği.
Akran desteği de olması lazım yani.
Mesela hocam bazen çocuğu bir yere götüreceksin, gelmem diyor. Bak falanca arkadaşını da götürüyorum deyince hemen fırlıyor.
Evet.
Arkadaş hatırına, yani anne baba hatırından daha önemli arkadaş hatırı özellikle gençlerde. O yüzden hocam bu ilim diyor ya, hakikaten hocam kitap okumak lazım. Hangi kesime hitap ediyorsak. Diyelim ki bir hoca efendi yani cemaatin tanımadan vaaz etse, yanlış işte bunlar. Veya bir danışan da böyle değil mi? Yani öyle, öyle. Size bir danışan gelmiş. Bir psikolog, bir veya bir işte akıl veren mentor diyorlar ya.
Evet, evet, evet.
Adamı tanımadan akıl veriyor. Olmaz ki yani, yanlış yönlendirme de yapar.
Evet. Hacettepe Üniversitesi'nde hocam, Samanpazarı'ndaki kampüsünde bir mescit vardı yani. Şimdi orada işte üniversitenin öğrencileri, tıp fakültesi öğrencileri, işte tıp fakültesi oradaydı. Onun dışında eczacılık, belli başlı bölümleri, hocalar vesaire de geliyor. Şimdi bu dediğim tarih tabii şey yani 90'lı öncesi yıllar yani, veya işte 85-95 arası zamanlar diyelim. Şimdi mesela oradaki hoca hocam şeydi yani, adam kendini biliyor zaten. Kendisi orada hutbe okumak ve vaaz vermek istemiyordu. Niye? Çünkü ben bu kitleyi sesleneyemiyorum diyor.
Üniversitede okuyan, daha böyle çok kitap okuyan tipler.
He.
Ona göre oraya hoca vereceksek yüksek lisans doktora yapmış belki bir imam vermek
yani,
lazım ki.
Evet, kesinlikle.
Öteki türlü yabancı hisseder kendisini.
Muhtemelen yani Diyanet bu konuda da yani sadece sesinin güzelliğini referans almıyordur. Başka kriterler de alıyordur, deneyimler de alıyordur. Bu tür yerlere yönlendirmeler yaparken yani. Şimdi bir zaman Rize'nin Çaylı ilçesinde hocam şey dinliyorum, vaaz dinliyorum. Mesela hoca şeyi anlatıyor. Şimdi Big Bang teorisi, şimdi bilimde geçerliliği kabul edilen teori. Evren bir büyük patlamayla başladı ve hiç durmadan genişliyor. Şimdi hoca mesela şeyi anlatıyordu. Durağan evren teorisini anlatıyordu. Eski teori. Her şey yerli yerinde duruyor. Hiç hareket etmiyor. Şimdi daha doğrusu hareket ediyor da genişlemek söz konusu değil. Olduğu yerde her şey dönüyor. Halbuki biz dünya olarak hocam evrende bulunduğumuz bir yerde bir daha asla bulunmuyoruz.
O kadar hızlı hareket ediyor.
Bir hocam kendi etrafında dönüyor dünyamız. İki güneşin etrafında dönüyor. Üç güneşle birlikte.
Galaksimiz hocam, hep beraber.
Şimdi güneş sistemi galaksimizin etrafında dolaşıyor.
Oo.
Sonra galaksimiz evrende hiç durmadan şey diyor.
Hareket ediyor.
Genişleme şey işte hareket halinde. Şimdi bu sorun değil. Yani elbette bilgi yanlışı olabilir. Bütün güncel bilgileri takip etmeyebilir de. Buradan hareketle bir hüküm bina edince şey olmuyor.
Şimdi, ya bilmediğin konuya girmeyeceksin hocam.
Evet ama sorun şu işte. Bilmediğini bilmemek.
O yüzden hocam İmam Gazali diyor ki eğer bir insana nasihatta bulunacaksan, kötülükten men edeceksen, iyiliği tavsiye edeceksen önce ilim sahibi olacaksın. Yani ilim sahibi olmadan, okumadan nasihatta bulunursan faydadan çok zarar verirsin diyor
evet.
Hocam işte bu.
Hocam aslında bak modern zamanlarda yaşam boyu öğrenme diye bir şey var hocam. Bizim geleneğimizde ne hocam? Beşikten mezara kadar.
Hadis-i şerif el ilmü minel mehd ile lahd diyor Peygamber Efendimiz. Dediğiniz gibi beşikten mezara kadar.
Mezara kadar. Yani dolayısıyla anne baba da aslında hiç durmadan şeyde olması lazım yani öğrenme sürecinde. Bir de çocuklarının önde olduğu konularda da susması lazım. Yani.
Hocam şu anda Türkiye'de tahmin ediyorum dünyada en az kitap okunan ülkeler İslam ülkeleri.
Yani, maalesef.
Hele üniversite bitirse bile bazı kardeşlerimiz bitirince kitapları bir kenara atıyor.
Evet.
Gazete masada okuyup sosyal medyadan istifade ediyoruz ama gerçek manada kitap sanki pek okumuyoruz gibi geliyor bana.
Zaten hocam baskı adetlerinden mesela eskiden Cağaloğlu'nda hocam kitap baskısı şeydi. Yani en çok yapılan baskı sayısı 2000'di. Bir defada baskı. Hocam şu anda dijital çıkış yöntemi ile kitap basılıyor bazı kitaplar. Mesela çok ünlü bir kitap sitesi bir yayıncılık kurdu. Siteye koyuyor kitabının tanıtımını. Diyelim ki kitabınla ilgili 10 tane sipariş geldi.
10 tane basıyor.
Onun dijital çıkışını alıyor hocam. Bu kitap formatında ciltliyor ve gönderiyor. Hakikaten şey, derinlikli okuma. Aslında okumamız arttı hocam. Sonuçta insanlar sosyal medya yoluyla hocam çok okuyor. Ama mesele şu. Sosyal medyadaki okumalarımız hocam, filmlerin hani kısa tanıtımlar olur ya, jenerik denir.
Onun gibi.
Onu izlemek. Filmi izlemiyorsun. Asıl tat film de tamam, orada bir aksiyon var, bir hareketlik falan var ama derinliğini görmüyorsun. Senaryoyu izlemiş olmuyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Bu biraz hocam şey, gidiyorsun otellere de hocam. Hani açık büfe sistemi var, tamam mı? Her şeyden almak istiyorsun. Birbiriyle de uyumsuz. Alıyorsun, sonra yiyorsun. Bir de krampı yaşıyorsun. Sonra bir de fesadına uğruyorsun yani.
Eyvallah. Şimdi kıymetli hocam, ben şunu bir hayret etmişimdir. Mesela bu İngilizce'de pek çok psikoloji kitabı okuyoruz. İşte 1 milyon tane basmıştır diyor.
Evet.
Bilmem 30 dile tercüme edilmiştir. Ya diyorsun ki adam 1 milyon kopya satmış hocam. Ne demek ya? Çok ciddi bir rakam bu yani. 500 bin, 700 bin. Yani başarılı kitaplar inanın milyon civarında satıyor batıda. Bizde ise tamam 5-10 baskı yapan nadir olan kitaplarımız var ama toplamda o kadar satmıyor sanki.
Tabii. Bir de orada tabii şey var hocam. İngilizce.
Tabii bütün dünya okuyor. Konuşuyor
ülkeler fazla. Onların da önemli bir etken. Ama mesela diyelim ki hocam şu anki rakamları bilmiyorum da. Mesela bizde kitaplar ortalama 2000 basılırken Azerbaycan'da 15 bin basılıyordu. Bu dediğim belki 15-20 yıl öncesinin rakamı. Niye? Sosyalizmle birlikte hocam bir okuma kültürü şey değilmiş.
Vardı orada tabii ki.
Aşılanmış yani. İnsanlara. Bir de şu var, ben şuna katılıyorum. Geçen akademisyen bir arkadaş da, ilgi alanlarımız ortakmış hocam.
Evet.
Ya dedi, ne okuyorsun dedi, son zamanlarda neler okuyorsun? Valla dedim hocam, ben okuma dışında çok önemli bir kanal daha keşfettim dedim yani. En küçük oğlum 18 yaşında. 18 yaşına ulaştı. Kutluş diyorduk ona. Artık dedim sana Kutluş demek yok. Kutluhan Bilge Şah diyeceğim.
Evet.
Mesela belgesel kanallar hocam.
Belgeseller çok, ben de beğeniyorum hocam ya. Dehşet bilgi veriyor.
Ve 10-15 tane belgesel kanal var. Mesela benim şu anda favorilerimden bir tanesi TRT Belgesel. TRT Belgesel o eski belgesel kanalı değil yani.
Biraz daha güzel.
Çok zenginleştirilmiş, çeşitlenmiş. Yerli yapımlar da çok fazla, nitelikte ve yelpaze de şey. Belgesel deyince hocam insanlar şey anlıyor sadece, işte aslanların öküz başlı antilopları avlaması ya da sırtlanların aslanları taciz etmesi falan, bunlar anlaşılıyor, öyle değil. Yani Discovery Channel gibi mesela bilim ve teknolojiye ağırlıklı, Da Vinci Learning gibi daha çok öğrencilere seslenen belgesel kanalları, nasıl yapılır diye mesela teknolojik ürünlerin nasıl yapıldığını vesaire anlatıyor. Bunlar da bir şey yoludur hocam yani. Öğrenme yoludur.
O zaman artık yani
YouTube'daki hocam tematik siteler. YouTube'da çok tematik kanal var ve bu tematik sayfalardan çok farklı alanlarla ilgili olarak hocam inanılmaz derece bir insan eğitim programları bile var yani.
O yüzden hocam ilim konusunda artık mazur değiliz. Yani şöyle ya cahil kitap yoktu, cahil kaldık deme hakkımız yok. Çünkü evet. Televizyonlarda, internette gerçekten çok güzel efendim faaliyetler var. Onları
mesela
takip
podcast
ederek.
Podcast uygulamalar hocam. Bu arada biz podcast'te varız, biliyor musunuz hocam? Ben geçenlerde internette tarama yaparken gördüm. Tasavvuf ve insan psikolojisini podcast üzerinden de dinleyebiliyor dinleyicilerimiz.
Hocam vallahi ben yani o konulara çok yabancıyım maalesef. Evet. Gerçekten hocam bak yani ilim ne kadar güzel bir şey.
Evet. Evet. Evet.
Nereden nereye ulaşabiliyorsunuz?
Evet, özellikle araba kullananlar için bazen uzun yol. Bir arkadaş benden, Ankara Siyasal'dan bir arkadaş ya, demişti bana şey lazım, sesli kitap. Sesli kitap dediğin hocam şey, mesela romanı seslendiriyor ya da TÜBİTAK'ın bir kitabını seslendirmişler yani. Harika bir şey.
Bunun işte bazı programlar da hemen kitap okuyabiliyormuş diye duymuştum.
O tarz programlar da var, evet.
Yani şimdi bir kitabı koyuyorsunuz.
Seslendiriyor sizin için de. O bize biraz şey geliyor. Çok mekanik bir ses o yani. Biraz alışmak lazım ama sonuçta yani hani mazeret yok yani okumak için, araştırmak için yani.
Okumayı sevmiyorsan dinle yani. Kitap
evet,
dinle.
Evet, dinle. Olmadı seyret yani.
Eyvallah. Şimdi hocam ikinci şartı yani takva. Şöyle diyor hocam, işlerin Allah rızası için olması da takva ile gerçekleşir. Yani şimdi siz psikoloğa gideceksiniz. Hocam bu psikoloğun ahlaki bir şeysi yok. Oturduğu düzlem yok. Şimdi buna ne soracaksın ki? Veya sorduğun konuda sana ahlaki bir şey söyleyemez. Der keyfince yaşa. Kendine set vurma. Geçinemiyorsa hemen boşan gitsin. Deme ihtimali yüksek, öyle değil mi? O yüzden her meslekte veya doktora gittiniz hocam. Ya hakikaten ilahi bir ahlak anlayışı olmadan herhalde hiçbir işte biz başarılı olamayız. Bizim ecdadımız bu şeyi kurmuş. Ahilik Teşkilatı'nı.
Evet.
Ahilik Teşkilatı nedir? Her mesleğin bir şeyhi var. Her meslek bir tekke terbiyesiyle öğretiliyor.
Evet.
Yani siz mesela helvacı olacaksınız. Bir tekkede helva yapmasını öğreniyorsunuz. Aşçı olacaksınız, demirci olacaksınız, marangoz olacaksınız. Ve ihsan şuuruyla iş yapıyorsunuz. Evet. Yaptığınız işi güzel yapıyorsunuz. Öteki türlü adam şey yapıyor mesela. Maldan çalıyor, kumaştan çalıyor, demirden çalıyor. İşte sonra ne oluyor? Ufak bir depremde bina başına yıkılıyor.
Evet.
Çünkü adamın Allah korkusu yok ki. Kitabı evet. uydurmuş, tamam, kurallar düzgün. Belediye gelmiş, uymuş. Denetlemiş, hiçbir eksik bulamamış. Ama o adam biliyor ki kullandığı malzemenin kalitesi düşük.
Evet.
Yani hocam Allah takva, Allah korkusu olmadan bir yere kadar siz insanları kanunla ancak şey yapabiliyorsunuz yani. O yüzden belki psikolojiyi aşan tarafımız da bizim tasavvuf psikolojisi şimdi konumuz.
Evet yani tasavvuf o anlamda psikolojiden çok daha fazla bir şeydir yani. Ve o anlamda ahlaksız bir şey düşünün yani, bir psikoloji düşünün. Yani psikoloji ahlakı kendi sınırlarını almayabilir ama ahlaka saygı duymalı, değer vermeli ve hesaba katmalıdır.
En azından yani. Bunu söyleyelim.
He, evet.
Ama ben şunu da düşünüyorum kıymetli hocam. Mesela psikologlarda şöyle bir şey olabilir. Yani ben sufi psikoloğu, bana gelirsen ben sana sufi ahlakını tavsiye edeceğim. Bunu bilerek gelir icabında danışanlar. Der ki mesela ben Freudian psikoloğa gittim, fayda görmedim.
Evet.
Bir dindara gideyim bakayım. O nasılmış?
Şimdi orada şey tabii resmiyetli hocam diploması gereği ve yasal çerçeve nedeniyle teorik olarak şeyin dışına çıkamaz. Psikoterapinin ve psikolojinin sınırlarının dışına çıkamaz. Ama nasıl röportajda hani
off the record
sözler var. O tür sözler şey edebilir. Tasarruf edebilir. Bir de bizde mesela yok ama mesela Amerika'da hocam diyelim ki Kızılderililere terapistlik yapacak birine Kızılderili mitolojisi ve kültürü ile ilgili eğitim alıyor.
Evet, dinle alakalı.
Onların inancıyla ilgili eğitim alıyor. Diyelim ki Allah'a yakarırken o Ulu Manitu diyorsa o Ulu Manitu şeyini, kelimesini o da şeylerinde kullanıyor yani.
Bir de şu var.
Etkileşimini hocam, kullanıyor.
Yani ben şunu da görüyorum. Pek çok öğrenci bana gelip şikayet etti. Hocam psikoloğa gittim. Önce şu başvurusunu kurtul demiş. Yani psikolog diyor ki kapalı efendim danışanına. Ya senin problemin buradan başlıyor diyor. Dinden dolayı sen problemlisin diyor. Başını örtmüşsün. Kendini işte kendi kendine yasaklar getirmişsin. Bundan kurtulmazsan sen terapi olamazsın diyerek maalesef pek çoğu da yani İslami şeylere karşı böyle bir hocam cephesi olan da çok psikolog var. Bu da bir yanlış.
Bu da mesela asla psikolojinin sınırlarına aykırı bir şey. Yani psikoloji o insanın inancına ve değer yargılarına karışmamalı yani. Onu sadece kendi bulunduğu noktada güçlendirmesi lazım yani. Bir de düşünün hocam şey. Mesela diyelim ki o dini davranışını terk etmesi durumunda kendi içinde daha büyük bir çelişki yaşayıp daha fazla suçluluk duygusuna kapılmayacak mı?
Aynen.
Yani bu bildiğin kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir şey oluyor. Ama bizde hocam kestirme formüller çok uygulanıyor yani. Psikolojinin hocam en şey hali, psikoterapinin en yalın hali haz veren şeylere, acı veren şeyden uzaklaşmak, haz veren şeyleri artırmak. Şimdi haz ve elem denklemi, ekonomi bilimi de bunun üzerine kuruludur. Kapitalist ekonomi de bunun üzerine kurulu. Şimdi buradan gittiğin zaman hocam bu zaten şeydir. Hayvanların da yaşam tarzı budur. Yani hayvanlar da acıdan kaçınır.
Aynen, aynen.
Ve şey peşinde koşar yani. Haz peşinde koşar. Bir öküz hocam komşunun diyelim ki bahçesine girmiş yiyor. Onu keyifle yer, tamam mı? Bu komşunun bahçesiymiş demez. Ama mesela sopayla vurduğun zaman
kaçar.
Acı hazdan daha fazla olur, kaçar. Ya insan çok özür öküz değil yani. Bu kadar dibe indirgemek.
Evet.
Bunun bazı geçerli olduğu bazı yerler olabilir. Ama insan bundan ibaret değil yani.
İşte hocam transpersonal psikoloji biraz insanın ruhu olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Humanist
ama
psikoloji
ilginç
var.
Bir şey hocam.
Buyurun hocam.
Transpersonal psikoloji dördüncü dalga ama mesela Türkiye'de en az bilinen.
Maalesef.
Yani neredeyse biz 25 yıl şeyden gidiyoruz.
Arkadan
yani.
Gidiyoruz.
Geriden geri. Ya bizde daha hocam üçüncü dalga olan varoluşçu insancı psikoterapiler bile
yeni gelmeye başladı.
Böyle çok nadir. Mesela sosyal medyada bakın hocam yani ağırlıklı şeydir yani davranışçı terapiler ve bilişsel terapiler. Mesela arada bir işte varoluşçu insancı diyebileceğimiz diyelim ki Viktor Frankl'a göre anlam psikoterapisi falan gibi yani. Bunlar az şey.
Eyvallah. Hocam kısa bir araya girelim. İnşallah devam edeceğiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Şimdi Ali Rıza Hocam, sözünüz vallahi kesmiştim. Dedi ki takva Allah korkusu olacak. Allah'la alakalı, dinle alakalı bilgisi olacak. Hocam diğeri de güzel ahlak.
Evet.
Şimdi hocam belki psikolojide olmayan bir şey. Yani siz psikoterapistin güzel ahlak olup olmadığını çok hani ciddiye almayabilirsiniz ama tasavvuf psikolojisine baktığımızda hocam bu çok etkili. Yani bir insan yapmadığı bir şey ise söylüyorsa onun etkisi az oluyor.
Evet.
Şimdi hocam doktor elinde sigara. Diyor ki Ali Rıza Bey siz sigara içmeyin. Ya şimdi siz bakıyoruz adam sigara içiyor elinde. Şimdi yani etkili olur mu size bu? Tamam aklınız kabul ediyor ama.
Evet.
Ama kötü örnek kafanızda bir yerde takıntı oluyor. Diyorsun ki ya doktor ne içiyor canım. Doktorların elinde sigara gördüm. Hadi şeyim diyorsunuz mesela.
Evet.
Daha başka kötü şeyler de var. O yüzden hani sosyal psikoloji demiştik ya.
Evet.
Şöyle diyeyim İmam Gazali. Yumuşak huylu olmak, kızmamak ve haddi aşmamak gibi haller ancak güzel ahlak ile olur. Şimdi bir adamı nasihat ederken de ya adama bağırdın, çağırdın, kızdın, haddi aştın, kafasına bir tane vurdun. Şimdi
evet.
Özellikle günümüzde bunlar hiç makbul değil. Yani eski zamanlarda belki bir parça toplum bunu kaldırıyordu hocam da.
Evet. Ama bugün, şimdi hiç kaldırmaz, hatta aksine etkileri olur yani.
Ve kendinizin başını bela sokarsınız.
Bile, kendi çocuğunuza bile hocam bu muameleyi artık yapamazsınız. Şey yoluna gitmek gerekiyor. İkna yoluna gitmek gerekiyor.
Olabildiğince hocam ikna ile her şeyi görmek gerekiyor. Anlaşılan odur. Şöyle bir şey de aktarmış burada İmam Gazali. Hani meşhur bir kıssa vardır. İmam Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün bir kafiri böyle savaşta altın almış. Ona galip olmuş. Tam işini bitirecekken de o alttaki adam yüzüne tükürünce vazgeçmiş.
Evet.
Demiş ki ya Ali ne oldu yani? Hani tam benim işimi bitirecektin. Niye vazgeçtin deyince ya demiş yüzüme tükürdün. İş nefsaniyete ve şahsiliğe döküldü artık. Sana işte kılıç vurursam demiş bu nefsim için olur. Ben demiş nefsim için iş yapmam. Şimdi hocam buradan şu anlaşılıyor. Mesela çocuklara kızdığımız zaman onlara tebliğ yapmayalım. Veya bir adamla kavga ediyoruz. Aramız aşılmış. Tartışma büyümüş. Orada da tebliğ yapmaya kalkıyoruz. Sen zaten namazda kılmazsın. Sen zaten şöyle de yaparsın. Ya o dediğin zaman onun hiçbir faydası olmuyor. Çünkü sen orada onu davet ve tebliği nefsinin intikamı için kullanmış oluyorsun.
Evet. Hatta böyle biraz daha derinden bakınca hocam kendi egosunu şişirmek, karşı tarafı yargılamak için bunu şey yapıyor. Yani maksadı onun davranışın iyileşmesi de değil yani.
Onu aşağılamak.
Evet, onu aşağılamak.
Dini de kullanmış oluyor bu arada.
Evet.
Ne kadar kötü bir şey.
Çok
ya.
Çok kötü.
Yani biz bazen kıymetli hocam dini demokrasinin kılıcı gibi birbirlerimizin kafasına vurmak için de kullanıyoruz.
Evet, maalesef.
Din bunun için gelmemiştir. Yani eşimize, arkadaşımıza bir nasihatte bulunurken öfkelendiğimiz bir ortamda bunu herhalde yapmamak lazım.
Evet, mesela bunun için şey, mesela bela okumak niye bu kadar yaygın bizde hocam yani? Yani bela okurken halbuki yani gerçekten hani o insan bizim nefsimize, egomuza ağır gelen bir şey yaptığı için mi bu belayı okuyoruz yani? Yoksa hakikatte bu belayı hak eden bir laf mı yaptı yani?
Evet.
Ayrı tutmak lazım gerçekten.
Çoğu zaman nefsimize dokundum bir insan hemen frensiz bir şekilde boşalabiliyoruz.
Evet.
Bu diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, emrettiği ve nehyettiği şeyi bilmeyen, güzellikle uyarmayan, nasihat ederken de şefkatle davranmayan kimse bu işi yapmasın diyor. Çok ilginç bir hadis-i şerif.
Evet.
Yani şimdi siz bir kere tam bilgili olmadığınız bir konu. O konuda çok bilgili değilsiniz. İkincisi şeyiniz ters. Fıtratınız sert. Yani her gördüğünüzde kızıp bağırıyorsunuz. Bu da olmaz. Bir de şefkat çok önemli. Yani empati yapacaksınız. Karşıdaki insanı anlamaya çalışacaksınız. Ya yani ona bir şey söylerken o insan sizin onu anladığını bilecek.
Evet.
Üstten, üst perdeden bağırarak, çağırarak hele günümüzde maalesef iş yaptırmak mümkün değil sanki.
Evet. Yani o anlamda kuşaklar arası çatışmanın nedenlerinden bir tanesi hocam bu yani. Aslında o kültürler arası çatışma şu anda.
Hmm.
Eskiden diyelim ki atıyorum bizim dedemizle babamız belki aynı kültürel ortamda yaşadılar. Aynı okullarda okudular. Aynı kitapları okudular belki diyelim yani. Şimdi onlar arasında sadece yaştan kaynaklı bir farklılık var.
O kültür aynıydı.
He, kültür aynıydı.
Hmm.
Örf ve adetler birbirine çok benzerdi. Onlar birbirlerini kolay anlardı. Şu anda hocam, şu anda diyelim ki 40-50 yaşlarındaki bir anne baba ile çocukları işte 15-20 yaşında oluyor. Aralarındaki sadece kuşak farkı değil, kültür farkı. Üstelik bu fark hocam ebeveyn ile çocuk arasındaki bu fark eskiyle kıyaslarsak dedenin dedesiyle bizim aramızdaki fark kadar büyük fark.
Daha yani fazla,
birkaç
inanın.
Kuşak. Niye hocam? Mesela benim ellerinizden öper 5 oğlum var. En büyüğü 30 yaşında, en küçüğü yeni 18 yaşına girdi. Bunlar arasında bile hocam şey farkı var. Kuşak farkı var.
Hocam geçen gün bizim Osman 13 yaşında bir müzik dinlemek istedi. Gel oğlum dedim, şu müziği beraber dinleyelim, sözlerini bakalım. Hani kötü bir şey yoksa. Ya müzik berbat, rap müziği. Yani biz onu biz işkence diye, bizim kuşağa işkence diye onu dinletebilirsin yani. Ama evet. Baktım ki sözlerinde kötü bir şey yok. Ve
değil mi?
Sözleri de güzel hatta. O arkadaş ahlaklı bir rapçiymiş. Özellikle güzel böyle sözler seçmiş. Ya yani istemeye istemeye, içim kan ağlayarak, tamam oğlum dinle dedim. Ne diyeyim şimdi? Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki.
Evet.
Eğer ona izin vermesek, bu sefer gidecek çocuk. Yani dediğiniz gibi bundan 100 sene önce böyle bir şey yoktu. Dedesiyle torunu aynı müziği dinlerdi.
Evet.
Şimdi öyle bir zamandayız ki anne başka müzik, çocuk başka müzik, baba başka müzik dinliyor. En azından artık ortak bir nokta, bir ahlaki kaygıyla. Hani evet. Sözlerinde böyle bir çirkeflik, çirkinlik, şiddet yoksa ne yapalım artık diyecek hale geldik.
Evet hocam, şimdi Neşet Baba'nın türküleri bize sesleniyor mu? Sesleniyor. Evet. Ama şimdi yeni kuşak Neşet Ertaş'ın türkülerini hocam, yeni kuşak sanatçılar seslendirdiğinde dinliyor. Ama Neşet Baba kuşağı, onun müziği çok şey geliyor ona, ağır geliyor. Bir de kulak zevki değişmiş hocam. Yani bu şey damak zevki gibi bir şey hocam. Mesela biz diyelim ki doğal gıdalara karşı doğal bir yönelimimiz var. Ama çocuklarımızın hocam tam tersi yapay gıdalara yönelik bir yönelimi var. Niye? Çünkü daha bebeklikten itibaren onlar öyle yetişmiş.
Mamayla büyümüş bilmem işte, evet. Değil mi? Ya biz mamayla büyümedik.
Evet.
Böyle olunca tabii dediğiniz gibi damaktan bile fark ediyor.
Evet. Yani onun için zaten hocam, eğer biz kendi çocuklarımızı kazanmak, kendi çocuklarımıza yön verebilmek istiyorsak, onlarla olabildiğince yakınlık kurmak.
Hoş vakit geçirmek, beraber evet. Top oynamak, beraber o güzel işleri yapmak. Yani sen güzel iş yap, ben burada oturacağım demek şansımız kalmadı artık.
Kalmadı. Bu yakınlık kelimesi ya hocam, yakın kelimesi o kadar, mesela bir insanı neyle ölçeriz? Yakın arkadaşlarıyla ölçeriz. Yakınlık kadar böyle ne bileyim hoş, özel bir kelime çok azdır yani. Ve tasavvufta da hani yakın.
Yakınla yakın kelimesi diyorsunuz.
Değil mi hocam?
Birbirine benzer.
Belki hocam etimolojik olarak da aynı kökten geliyor olabilir
pek
mi bilmiyorum.
Değil, yok. Yakın garip demek Arapçada. Yakın.
Yok yok, Türkçedeki yakın.
Olabilir. İnsan tabii yakınlaştıkça yakine
eriyor
şimdi
yani.
Mesela şimdi siz bir konuda yakın elde edeceksiniz hocam. Diyelim ki biyolojide, fizikte evet. Veya güzel ahlakta. Ne kadar yakın olursanız o şahsa, yakini daha rahat elde edersiniz.
Evet.
Şimdi diyor Hasan-ı Basri burada, onu rivayet etmiş İmam Gazali. Yapılmasını istediğin bir şeyi başkasına emretmeden önce kendin o işi yapmalısın. Sonra başkasına emretmelisin. Çocuğumuza bir şey tavsiyede bulunacağız. Mesela düzenli tertipli ol evladım işte. Vaktinde dersine yetiş. Ama her gün işe geç kalıyorsunuz. Ne bileyim işte. Vaktini israf etme evladım. Deyip siz saatlerce vaktinizi kompütüre israf ediyorsanız. Yani bu iş olmuyor diyor İmam Gazali Hazretleri.
Evet. Bu arada hocam etimoloji sözlüğüne de baktım. Yakın sözcüğü şey eski Türkçeden geliyor. Yanında olmak, yakınında olmak.
Ama yakine de alakası şöyle var. Yani evet. Yakine kavuşmak için herhangi bir konuda yani
evet.
Bilimde,
yakınlık
ilimde, ahlakta yakın olmadan yakın elde edemiyorsunuz hocam.
Evet. Mutlak surette kesin olmak yakın ve akıl yürütmede de bir şey. Tabii tasavvuftaki anlamı da bu yakın kelimesi yaklaşmak, yak yok.
Yani hocam yak kökünden yakın geliyor. Arapçadan geliyor. Yok hocam yakın Arapça.
O Arapça evet yani evet. Ben aynı kökten olabilir diye bir an evet. Düşündüm de olmadı yani.
Türkçe ama hocam ben ilişki öyle bir şekilde kurdum. Yani yakini elde etmek istediğiniz yakini hangi konudaysa o erbaba yakışmak, ilim erbabına yaklaşmak, yakın olmak diye böyle bir şey hocam uydurdum, inşallah tutmuştur. Şimdi hocam başka bir özellik, sabırlı olmalı diyor tavsiyede bulunan, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden insan sabırlı olmalı. Sabırsız bir insan bu işi yaparsa sabredemez. Tam o çocuk veya bir kardeşimiz iyiliğe dönecekken siz sabretmediğiniz için adamı korkutup kaçırabilirsiniz diyor sanki İmam Gazali.
Kesinlikle. Bir de şey yapmak yani orada. Böyle sanki kendini kurtarmış gibi davranan insanlar var.
Onlar çok itici oluyor değil mi?
He yani O birden böyle hadi gelin bakayım insancıklar siz de kurtarayım modunda bir yaklaşımı var yani.
Bunun adı şerif var. Kim diyor başkası helak olmuştur ben kurtuldum derse esas helak olan odur diyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Tabi bunu hepimiz böyle dille söylemiyoruz kıymetli Ali Rıza Hocam da. Çoğu zaman bunu lisan-ı haliyle söylüyoruz.
Aynen öyle.
Ben kurtulmuşum. Ben evet. Felahtayım. Siz hepiniz yanlış yoldasınız.
Halbuki Hafız-ı Şirazi'nin hocam çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki her günah insanı sarhoş etseydi ayık gezen olmazdı. Şimdi hep böyle sarhoş olanları böyle alaylarız ya. Şimdi bununla ilgili böyle menkıbeler de var yani. Bir tanesinde işte bir ermiş talebeleriyle beraber Nil'in kenarında bir sarhoş grubuyla alay ediyor dervişler. Üstad bir şey demiyor yani görürsünüz anlamında. Bir kayık Nil'de devriliyor hocam. O sarhoş dedikleri insanlar hop koşuyor.
Kurtarıyor.
Onları kurtarıyor ama dervişler orada duruyor mesela yani. Gördünüz mü diyor yani. Ya. Yani insanları tamam günahlar olur da herkesin günahı olur. Yani bunu kurtarmak için yapmak lazım. Yargılamak için, aşağılamak için, dışlamak için, horlamak için yapmamak lazım.
Maruf-u Kerir'i hatırlıyorum. Böyle herhalde bir nehirde, Dicle Nehri'nde bir kayıkta böyle çalgı aleti çalan, içki içen bir grupla karşılaşıyor. O da bu kayıkta.
Evet.
Onlar yani bakıyorlar ki bu işte büyük bir şey efendim. Madem artık bize beddua et de diyorlar.
He.
İş bitsin. O da onlara hayır duada bulunuyor. Allah sizi iki alemde de böyle eğlenceli, mutlu kılsın falan deyince. Yani ve buna tövbe ediyor sonra. Şimdi yani kötülük yapanlara sabırsız davranıp beddua, lanet okumak peygamberimizin ahlakı değil.
Evet.
Onu biz bazen Türk bile çok yapıyoruz. Çocuğumuz hemen mesela bir yanlış iş yaptı. Annelerin ağzından bazen böyle her türlü lanet kelimesi akıyor.
Evet.
Hatta bir film var hocam. Çok da bir sevdiğim bir film ama her şey lanet olsun diyor adam. Ya lanet olsun. Niye insanları alıştırıyorsun? Bu sefer onu seyredenler de
evet.
Her şeye lanet olsun. Lanet okumak bizim dinimizde yani yasaklanmış bir iş.
Hatta lanetin bir de hocam şey bile değil mi? Böyle hep olumsuzlukları vurgulamak. Teşeüm diyordu bir hadiste
evet.
İslam peygamberi. Yani bizde şom ağızlı derler yani.
Her şeyin kötü tarafını görmek.
Ve oradaki insanların da böyle neşesini ve coşkusunu böyle anında sömürür yani.
Şimdi nasihat derken bak şimdi hocam burada Kur'an-ı Kerim'den bir örnek getirmiş İmam Gazali Hazretleri. Estağfirullah. Ya büne yagımız salat. Şimdi Lokman Aleyhisselam çocuğun nasihatta bulunuyor. Oğulcuğum, evladım, yavrum. Ne kadar bak. Ya büne ya. İbin kelimesi biliyorsun Arapça'da kullanılır. Ayette böyle tam bir merhamet hitabı bu. Ey yavrucuğum, ey oğulcuğum namazı dosdoğru kıl. Ama bak çocuğuna yani önce öyle güzel hitap ediyor ki çocuğun gönlündeki bütün o iletişim engellerini kaldırıyor. Ellen hayta. Deriz ya bazen.
Evet.
Serseri. Evet. Haşa yani. Böyle çocuğu kalbini kıran, böyle hani onu bir bakıma aşağılayan bir hitapla değil. Sonra diyor kötülükten alıkoy. Sana başına gelen şeye de sabret diyor. Bu ayet-i kerimenin meali. Lokman suresi 17. ayet. Bunu İmam Gazali bize bir tebliğ örneği olarak. Yani çocuğumuza nasıl hitap ederiz? Yakınlarımıza nasıl hitap ederiz? Bu şekilde hitap etmemiz gerekir diyor İmam Gazali.
Evet yani artık böyle çok şey durumlarla karşı karşıyayız hocam. Marjinal durumlarla. Burada bu yakınlığı korumak ve dili, ilişkiyi korumak çok büyük önem taşıyor. Daha önce anlattığımı bilmiyorum. Yakın zamanda bir okul müdürü arkadaşımız aradı. Ya dedi benim oğlan deist olmuş dedi. Lise 3'te mi ya da 4'te mi ne? Halbuki diyor biz birkaç yıl önce... Pandemiden önce demek şey gitmişler umreye gitmişler. Yani umreye bir de beraberdik iyi diğer şey falan. Ya baba ben siz üzülmeyesiniz diye rol yaptım diyor. Kadın şimdi mesela bana ya. Sordu ne yapmam lazım diye. Ben dedim birincisi şu yakınlığını kaybetmeyeceksin yani.
Tabii.
Şey ayrı bir şey. Yani bunu bir şey olarak bir tür hastalık olarak göreceksin. Çocuğun hastalandı diye evden atıyor musun sen?
Atmıyorsun.
Atmıyorsun.
Bu fikri bir hastalık.
Ama doğrudan da bunun üstüne gidersen dedim bununla ilgili bu konuları tartışırsan dedim reaksiyon verebilir. Onun için önce sen şeyi koruyacaksın yani baba oğul ve eşin de. Anne oğul ilişkisini yakınlığını koruyacak. Yani çocukla sürekli oturup tartışarak siz bir yere varamayabilirsiniz.
Hatta bir kısım dövme kalkıyor çocuğunu. Yani hiç. Çocuğun içindeki ateizm, deizm çıkmaz ki.
Tabii.
İkna ile, sevgiyle, muhabbetle bu belki.
Benim başka bir tanıdığım hocam mesela çocuğu üniversiteye kazanmıştı İstanbul'u. Kendisi Karadeniz'de bir yerdeydi. Mesela çocuğu burada uyuşturucuya bulaşmış. Bunu öğreniyor. Bunun üzerinde geldi. Önce çocuğunu bir süre kaydını dondurttu. Memlekette tuttu. Temize çıkarttı çocuğu. Sonra burada bir tanıdığı bir şey vardı. Bir dernek vardı. Gençlik organizasyonları vesaire. Gönüllü faaliyetler falan yapıyorlar. Yani yardım faaliyetleri. Onlarla ilişkilendirdi onu.
Güzel bir çevre bulucu. Ne kadar akıllıca bir taktik.
Mesela, şimdi mesela gitseydi ya lan sen kimsin, nesin, uyuşturucu nasıl kullanırsın diye. Bir de Karadenizli bu adam.
Duvarlar gelene demesin.
Ağzının burnunun yerini değiştirseydi yani. ne olurdu yani?
Yine çocuk kullanmaya devam ederdi.
Daha evet.
Belki ailesini terk eder tamamen evet. Yanlış bir çevreye kaçardı.
Evet, onun için yani bir yakınlık kurmak o bakımdan olan süreliğinin önemli de arkadaş çevresi. Yani çocuğa şunu demenin anlamı yok hocam. Arkadaş çevreni değiştir. Hayır, bizim o konuda daha çocukluktan itibaren hocam zemin oluşturmamız lazım yani.
Yani değiştir demeye gerek kalmadan öyle güzel bir çevre kuracağız ki. Evet. Yani kendi kültürel şeyimize uygun, maddi durumumuza uygun.
Bak hocam o nereden geçiyor düşününce? Komşuluktan geçiyor. Şimdi komşuluk kalmayınca çocuklar ne oluyordu eskiden? O komşu ilişkisi vesilesiyle komşu çocuklar arkadaş oluyordu.
Şimdi hocam bu veli toplantılarına iyi katılmak lazım. Veli toplantılarında bazen böyle çocuğun sevdiği arkadaşlarının anne babası tanışabiliyorsunuz.
Evet.
Yani değişik tabii komşuluk kalmadı ama yine çaresiz bu işi takip etmek zorundayız. Başka çaremiz de yok
bir
maalesef.
Bir de şey hocam biz kalmadı falan diyoruz da bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz harekete geçtiğimizde biz başkalarının harekete geçmesini bekliyoruz. Biz harekete geçelim yani. Diyelim ki ya işte komşuluk kalmadı. En son ne zaman birini davet etmiştin evine? Komşuyu.
Ne zaman komşudan bir şey istedin?
Kimse davet etmiyor yani. Doğru. Ya bir de mesela hocam eskiden şey vardır. Aileler mesela tuz bakkala gitmez mesela. Tuzu ister. Mesela ekmek ister komşudan. Böyle küçük şeyler.
Evet.
Niye? Çünkü o aynı zamanda bir hem zaman kazandırıyor bir de şeydir yani bir şey alıp
muhabbet,
verme bir şey alıp oluşuyor. Verme imkanı hem muhabbet vesairedir yani.
Hele geçen gün bir size paylaşmıştık bunu ikinci kere tekrar ediyoruz ama olsun. Anne diyor kızına kızım diyor yan komşudan tuz iste. Ama anne diyor evde tuz var. Ben de biliyorum ama diyor o bizden diyor bazen önemli şeyler istiyor. Biz de ufak tefek bir şey isteyelim ki utanmasın.
Vay.
Kapımıza rahat gelsin diyor. Belki o komşu ondan yumurta istiyor, ekmek istiyor. Belki hani biraz da fakir durumu, biraz maddi durumu düşük bir aileymiş. Şimdi biz ondan bir şey isteyelim ki diyor. Ona çok böyle sıkıntı vermeyeceğimiz tuz yani. Tuzun ciddi maddi bir değeri yok. İsteyelim ki diyor. O da bizden rahat rahat. Belki şeker isteyecek. Şeker daha pahalı değil mi hocam?
Evet.
Son zaman zamlardan sonra.
Evet.
Belki yumurta isteyecek. Belki zeytinyağı isteyecek falan. Rahat istesin diyor. Evet.
Aklım hocam bir tane o anlatmam lazım. Bir,
buyurun hocam.
Hikaye ama belli ki çok yaşanmışlığı vardır yani. Adam yüce gönüllü bir adam pencereden bakıyor. Dışarıyı seyrediyor yani. Hatun içeride ev işleriyle uğraşıyor. Bakıyor ki yoğurtçu geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Sesleniyor. Hava da soğuk yani. Üçüncü gelişinde hatun diyor ya bir kap getir diyor yoğurt alayım.
Allah Allah ne güzel
hatun
ya.
Hatun diyor ki ya diyor ama yani yoğurt var ki evde. Ya diyor evde yoğurt var bizim ihtiyacımız yok da bu adam bu soğukta üçüncü kez bu sokaktan geçiyor.
Onun satmaya ihtiyacı var.
Onun satmaya ihtiyacı var diyor yani.
Hocam bu güzel hikayeyle burada bitirelim.
Evet.
Haftaya yine size güzel bir kısa bekliyoruz. Hikaye bekliyoruz haberiniz olsun. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.